Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Bundan yüzlerce yıl önce işsizlik oranının çok daha düşük olduğu bir dönemde işsiz olan 40 yaşında bir adam varmış. Bu adam bir konuda çok yetenekli olduğunu düşündüğü için yıllar boyunca karşısına gelen bütün sıradan işleri reddetmiş. 40 yaşına kadar da ailesiyle birlikte yaşamış. Bu adamın köyüne bir gün gerek kibirli üslupları, gerekse de giydikleri kıyafetlerden padişahı tanıyor olabileceğini düşündüğü birkaç adam gelmiş. Yetenekli dostumuz bu adamların yanına gitmiş, onlara yeteneğinden bahsetmiş ve bunu padişaha göstermek istediğini söylemiş. Bütün bunları tabii evde otura otura iletişim becerileri gelişmediği için sürekli sesini temizleyerek ve ara ara kelimeleri yutarak yapmış. Adamlar bu tarz padişah huzuru tekliflerine alışık olacak ki tamam demişler, not etmişler ve vergi falan filan o köyde ne işleri varsa onları halledip gitmişler. Dostumuz padişahtan bir haber gelene kadar yeteneğini geliştirmeye devam etmiş. Her gün çalışmış ve sonunda gerçekten haber gelmiş. Padişah dostumuzun yeteneğini görmek istediğini iletmiş. Bütün yol masrafları falan da tabii saraydan. Dostumuz ata atlayıp saraya gitmiş demeyi çok isterdim ama at binmeyi öğreneceğine, yetenekli ve potansiyelin olduğu konuya vakit ayırmayı daha doğru bulduğu için at binmeyi bilmiyormuş. Bir tanıdığın yardımıyla ata atlamış ve saraya gitmiş. Anksiyete kelimesinin lügata girmesinden yüzlerce yıl önce padişahın karşısına çıkmış olmanın getirdiği gerginlikle 20 yıldır geliştirdiği yeteneğine dair şüpheler yaşıyormuş. Performans anksiyetesi. Ama yine de başarmış. İğne deliğine 300 metre öteden ipi geçirmeyi başarmış. Padişah etkilenmiş. Gayet iyi. İnce sesli bir padişah. Ama ince ses yapmaya utandığım için bundan sonrasını normal anlatacağım. Bu adama 20 kese altın verile, 20 de kırbaç vurula demiş. Bu arada bu kıssaları Türkçeleştiriyorlar. Yani padişah gayet iyi de demez. Ya da işsiz adamımız, benim böyle bir yeteneğim var, padişah huzuruna çıkıyorum demez. Onlar da böyle daha Osmanlıca, Farsça, Arapça karışık kelimelerle söyleniyordur muhtemelen. Oraları Türkçeleştiriyorlar. Ama nedense bu vurula, kesile, buralar kalıyor yani. Çok tiz kellesi vurula. Bir iki harfle atmosfer yaratmak bu kadar kolay mı bilmiyorum. Millet dönem dizilerinde 20-30 kişi sanat ekibi çalışıyor. Demiş ki işte 20 kese altın verilsin, 20 tane de kırbaç vurur. Tabi orada vezir hemen sormuş. Aman efendim, neden öyle dediniz? Padişah da demiş ki bu iş için harcadığı her yıl için bir kese altın, 20 yılını böyle gereksiz bir iş harcadığı için de 20 kırbaç demiş. Durumlar gerçekten karışık. Direkt bir şey demek mümkün değil. Yani padişah ayarı vermiş deyip sıradaki kıssaya da geçebilirsiniz. Ama bunu şey yapınca belki çok içselleştirdiğim için sanatın ne kadar işe yaramaz, subjektif, birilerinin kararına bağlı olduğu gerçeği aklıma geldi. Ya bir kere padişah yetkin değil ki. Yani hayatına bırak iğne ucundan iplik geçirmeyi yarım saat bile düşünmemiştir bu konu üzerine. Ya bu düşünmek zorunda da değil. Adamın bir sürü başka işi var. Benim üzerine düşünmediğim ya da yetenekli baş karakterin kesinlikle vakit kaybı olmasın diye üzerine düşünmediği birçok yetkin olduğu alan vardır. Yani bir terziye gösterseniz belki gerçekten sektörü değiştirecek bir inovasyona yol açacak. Ya da işte gösteri sanatı olarak düşünürsek sirklerde, sihirbazlık gösterilerinde cambazlık yapacak. Oradan tabii başka yerlere gidebilecek bir iş hayatı var. Ama padişaha sorunca aslında sokaktan geçen bir insana sormuş oluyor. Hatta daha da kötü, yani adam sokaktan geçen insanın belki iğne ucuna iplik geçirmenin ne kadar zor olduğuna dair bir bilgisi vardır. Padişahın o da yok. Padişahın ismini vermedim bu arada. Kimseyi töhmet altında bırakmamak için. Birçok padişaha atfedilen bir hikaye. Hatta bir tanesine 100 kese altın, 100 kırbaç diyor. Ama 40 kırbaçta ölüyormuş insan. Bu da ilk kara para aklama yöntemlerinden biri olabilir. Ama şunu bir daha söylemem gerekiyor. Hazır padişahın ismini vermeyip herhangi bir linç riskine de girmemişken, padişah bu konuda yetkin değil. Tıpkı Türkiye'de kariyer çıkarıp kariyer batıran Acun Ilıcalı gibi. Bazen rastgele izliyorum Yeteneksizsiniz videoları. Rapçi birisi geliyor, onu anlatıyor işte. Rap böyle yapılmaz böyle. Ya bu adam başarılı olsun olmasın 10 yılını küçük masaüstü mikrofonlarda
kendi yazdığı sözleri internetten indirdiği altyapılar üzerine söyleyen bir adam, çocuk. Ona böyle rap şöyle yapılır, rapin şöyle bir dezavantajı vardır, rapin böyle bir sıkıntısı vardır falan diyor. Ya da çok esnek bir kadın geliyor, jimnastikçi, 10 yıldır, 15 yıldır o sporu yapıyor. Öyle bir hareketler yapıyor, büküyor kendini falan filan. Çok beğendim ama ikinci tur ne yapacaksın diyor. Nasıl bunun üstüne çıkacaksın? Stand-upçılara da söylediği sabit bir şey var. Seyirci sizi tanımadığı için eksiden başlıyorsunuz diyor. Yani hepsinin haklı yanları varmış bu arada, böyle arka arkaya söyleyince direkt karşı çıkmak şey olur. Ama padişahla benzer bir durum var yani, sen yetkin değilsin ki abi bu konuda. Bir de soytarı durumu var tabii. Hep anlatılır işte, soytarı şöyle yapmış, padişahı güldürmüş, şöyle yapmış, güldürememiş, başına kötü şeyler gelmiş falan diye. Belki iddialı bir konuşma olacak ama bence padişahı güldürmek kolay. Çünkü tek kişiyi güldürmek hep çok daha kolaydır. Ne kadar spesifikleştirirseniz olayı o kadar komik olur. Yani o adamın hayatından detaylarla süslediğiniz bütün şakalar normale göre çok daha komik olur. Ki liseli gruplarında falan bu çok vardır. İşte hep kendi daha önce yaşadıkları anılara referans vererek konuşurlar. Liseden mezun olduktan sonra da bu alışkanlığı devam ettiren insanlar var. Bazen bir ortamda iki kişi sadece kendilerinin bildiği bir şeye referans vererek bir saat gülerler. Hatta tabuma oynarken iyice saçma bir boyuta gelir. Hani öyle olmuştu ya, hani şu çocuk vardı ya bilmem ne falan diye. Orada merak etseniz de etmeseniz de sormanız gerekiyor. O ne demek falan diye. Onlar da aşırı yüksek bir şekilde anlatırlar. Böyle böyle olmuştu, o çok komikti, yarıldık falan diye. Biliyorum, bunlar belki de sadece benim yaşadığım sorunlardır. Ama şundan eminim, ne kadar spesifikleştirirseniz o kadar komik oluyor. Çünkü kişi kendisiyle o kadar ilişkilendirebiliyor. Bu zaten basit bir komedi şartı. Ne kadar ortak, ne kadar özdeşleşirsen o kadar gülersin. Benim bununla ilgili bir projem vardı. Zenginlere tek kişilik stand-up. Mesela atıyorum NTV'den Ferit Şahenk. Doğuş Holding'in başı galiba. Adam seni işe alıyor stand-upçı olarak. Zaten üstü bunu falan severek seçmiştir diye düşünüyorum. Sonra asistanlara sana çeşitli bilgiler veriyor. İşte Ferit Bey'in daha önce gittiği tatiller, eski kız arkadaşları, varsa eşi, çocukları, dostları, rakip gruplar, rakip holdingler, ilgi alanları, işte beyzbolla mı ilgileniyor, bilmem neyle, koleksiyonları falan. Siz bunlara bir güzel çalışıyorsunuz. Sevmediği şakaları da çıkarıyorsunuz. O kadar rahat bir set olur ki yani, 10 dakika iki taraf için de kazançlı bir 10 dakika olur. Padişah'ta tabii şöyle bir sıkıntı var. Soytarı ilk hatasında tiz kellesi vurula söylemiyle öldürülüyor. Yani yanlışlıkla sınır aşabilirsiniz ya da yaptığınız ironi anlaşılmayabilir. O durumda şakanızı açıklayıp sizi savunacak bir destek tweet'i de yok. Tamam Deniz, anladık. Padişahlar yetkin olmadıkları konuda insan öldürtüyorlar. Bunu hepimiz zaten biliyorduk. Ya da Acun Ilıcalı ticari vizyonu dışında bir yeteneği olmamasına rağmen yetenekleri yargılıyor. Türkiye'de izlenecek şeyleri belirliyor. Tamam, bunları herkes biliyor zaten. Dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden çok uzatmayacağım. Ama Vedat Milor bile patronunun restoranını övmedi diye işinden atılmış. Vedat Milor ya, politik hiçbir riski yok. Sadece ağız tadı kendi patronuyla bir değil diye. Gencecik insanlar Türk ve dünya mutfağını başka alakasız birisinden tanıyor. Yani bunu bile etkiliyor. Eğer ağız tadınız patronlarla benzer değilse gurmelik yapamıyorsunuz televizyonda. Zaten birse o durumda da gurmelik yapmamalısın. Ya da komedi programlarının çoğu 5 yaşındaki çocuk anlasın mottosuyla yazılıyor. Bu benim uydurduğum ya da aşağılamak için söylediğim bir şey değil. Bayağı yazarlık öğüdü olarak veriliyor. Yazdığın şeyi 5 yaşındaki çocuk bile anlasın. Abi koca koca adamlar, ya tamam çocuklara yönelik bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz de bütün programları böyle yapmak çok saçma yani. Bunu izleyenler için de emzik de takın bari yani. Garip geliyor. Ya da işte Star Wars, Avengers falan, bunların hedef kitlesi 13 yaş. Çünkü mesela Star Wars'ı ele alalım. Star Wars asıl gelirini oyuncaklardan elde ediyor. Filmin hasılatının 10-20 katı kadar oyuncak geliri var. Ya da işte tişörttür, ek ürünlerde, sinemayla alakasız ürünler. Bunları da en çok 10-15 yaş arası insanlar aldığı için bütün filmler ona göre yapılıyor. Mesela ilk 3 film fena değil. Yani fena değil dedim, sinematik açıdan herkesin takdir ettiği, hayranlık duyduğu filmler. Sonradan yapılan 3 filmde garip garip karakterler var. Yani sonradan eklendiğini okumuştum. Şu an emin olmadığım için isim vermeyeceğim yine. Ama film normal akıp giderken aptal bir çizgi film karakteri gelip garip garip şakalar yapıyor sürekli. Sulu sulu şakalar yapıyor. Bunun da çocukların ilgisini uyandırmak için sonradan eklendiğini okumuştum. Ya 200-300 yıl belki izlenecek bu film ya. Yani oyuncak satacağım diye. Bunları izleyen insanlar da nasıl hissediyor bilmiyorum. 25-30 yaşındaki insanlar, annesinin kredi kartından oyuncak alan çocuklar için yazılmış filmleri hayatının merkezine koyuyorlar. Koysan koyulur gerçi. Millet neler neler koyuyor. Star Wars gayet iyi. Koca bir evren var. Birçok karakter var. Hikaye anlatıcılığı neredeyse kusursuz. Son filmleri bilmiyorum tabii de. Neyse, ben öfkemi tüketiciye değil de üreten ve daha iyi üretebilecekken daha çok oyuncak satmak için sonraki yüzyıllara kötü filmler rakamlara yönelteyim. Neyse, kıssaya dönelim. Kıssamız garipti gerçekten. Gerek padişahın dediği laf. Yani bu çok tartışılabilecek bir laf. Ama bunu tartışabileceğim insan yok yanımda. Tek başıma da padişah eleştirecek değilim. Savunan birini belki eleştirebilirdim. Daha yumuşak olurdu. Şimdilik padişahla karşı karşı, adamın cevap hakkı da yok. İğne deliği olayına üzüldüm ama yani YouTube'un olduğu bir çağda yaşasaydı çok daha iyi yerlere gelebilecek bir olaydı. Çağının adamı değildi. Avantgardlı diyebiliriz o zaman belki. Kıssada benim en çok ilgimi çeken şey, hepsinde hatta bu tarz şeylerin, işte peygamberlerin hikayeleri, padişahların hikayeleri, hatta modern zamandan çeşitli, işte Atatürk şöyle bir şey yaşamış falan filan gibi hikayeler. Hepsini böyle efsane hikayeler haline getiren karakterler, o sert lafı söyleyenler değil bence. Padişah belli ki kafasında kurmuş. Zaten sürekli böyle huzuruna birileri geliyordur. Bazen altın veriyordur, bazen kırbaçlatıyordur. Memnun olmuyordur. Yani kafasında onun muhasebesi sürekli dönüyordur. O yüzden kusursuz bir laf çıkarması gayet olası. Benim asıl ilgimi çeken oradaki pasör, yan karakterler. Mesela burada vezir ne diyor? Aman efendim, neden öyle diyorsunuz? Çok sade. Kusursuz bir iş yapıyor. Yani azıcık lafı uzatsan hikayenin vuruculuğu gidiyor. Biraz kendini ön plana çıkarsan, yani işte altını anladım, kırbacı şu yüzden mi diyorsunuz gibi bir tahminde bulunsanız. Padişah evet o yüzden diyorum ya da hayır o yüzden demiyorum deyip açıklayacak. Yine bütün ritim gidiyor, padişahın sözünün alıntılanabilir halde olması mümkün olmuyor. Ya, tamamen kendini küçültmüş bilgece bir tavır var orada. Çünkü bir sürü farklı ihtimal olabilirdi. Mesela ya ikidir üçtür saçma sapan şeyler yapıyor padişah. Sormayacağım ama inat ettim, sormuyor. Sorunca bir şeyler diyor falan diyen bir bilenmiş bir yancı da olabilirdi. Tamam, 20 altın 20 kırbaç okey, al şak şak şak, işimi yapayım eve gideyim kafasında birisi de olabilirdi. Ya da direkt anlayan birisi de olabilirdi. O da çok kötü yani. Gereksiz bir işe çok vakit harcadığı için değil mi padişahım? O yüzden yapıyoruz dediğinde padişah sadece evet demiş oluyordu. Ki çoğu da bu insanların, ya yani Türkçelerine baktığımda işte aman efendim sadece bir tonlamayla bile o pası atabiliyorlar. Çoğunda bilgece bir tavır var o yüzden, yani anlıyorlardır bence. Şimdi niye onu yaptınız diye sorayım diye yaptığını da biliyordur o kişinin. Bu da artık yaşla kazanılan bir şey mi, başka bir şey mi? Kemale ermek gibi bir durum var. Yeni bir eve taşınıyoruz. Biraz önce internete bağlatacak kişi geldi. Bir yandan da televizyon bağlıyor ve TV kartı diye bir şey varmış. Her alete özel veriliyormuş. Gelir gelmez kartı kaybetti. Her yerde aramaya başladı evin içinde ama daha yeni geldi yani. Aa, burada düşürmüş olamazsın falan dedim. Bana da şüpheli yaklaşıyor, işte kart çok önemli, benim için çok önemli, parayı benden kesiyorlar falan. Ben de nedense insanların fikirlerine çok fazla değer veriyorum. Yani kendimden daha fazla değer veriyor olabilirim. Çünkü ne zaman bir dükkana girsem, ne zaman böyle bir olay yaşasam, birileri eğer benim çaldığımdan şüpheleniyorsa ben de çaldığımdan şüpheleniyorum. Adam evde televizyon kartını ararken ben de her yeri arayıp çok önemsediğimi gösterme gereği duydum. Sürekli de kendi kendime neden TV kartını çalayım ya diye düşündüm. Adam sürekli üzerime oynadı, böyle suçlamıyor da tam. Çünkü sert bir suç yani. Eve gelecek adam, bana verdiği dosyadan çaktırmadan TV kartını alacağım. Sonra onu bir de bunun firmasını katmadan satıp oradan kâr eden biri olacağım. Anca öyle yapmış olabilirim ya. Çünkü geleli bir dakika oldu, kart kayboldu. Adam çeşitli akıl oyunlarına girdi. Ben de cevap vermeye başladım. Bir yerden sonra çalmadığımı emin oldum çünkü. Çalmadığım kartı vereyim diye uzun uzun işinin zorluğundan bahsetmeye başladı. Diğer müşterilere sövüyor, işte servis beklenir, günlerce bekleyeceksin. Bana diyor ki bugün gelecek misiniz? Belki gelirim, belki gelmem. Geldiğimde evde yoksan tekrar randevu alacaksın. Servisin olayı budur. Servis budur. Ki bunlar mantıklı şeyler olabilir işinde. O bunları anlatırken ben bir yandan onaylıyorum, bir yandan da keşke çalmış olsaydım kartı diye düşünüyorum. Çünkü böylece vererek onu mutlu edebilirdim. Kendimde çok daha iyi bir konumda olurdum. TV kartını çalmayarak bir saatimi mahvettim. Adam bunları anlatırken de onunla dost olduğumu, şüpheli olmadığımı düşünsün diye. Çünkü benim normalde bir diyalog sürdürürkenki halim şüpheli. Göz kontağı kurmuyorum. Yüksek tepkiler veremiyorum. Evet, evet falan diye geçiştiriyorum genelde. O halimi şüpheli bulur diye normalde olmadığım biriymiş gibi davranmaya çalışıyordu. Abi haklısın, insanlar pizzacı sanıyor herkes. 30 dakikada işini gördün yoksa memnuniyetsizden. Pizzacı örneği bir kolay ve klişe bulmuş olacak ki tekrar çalmadığım karta döndürüyor muhabbeti. Neyse ki kartı bulursam arayacağıma yemin ederek evden gitmesini sağladım. Taşınmalarda genelde nakliye konusu sıkıntı olur. Biz nedense bu açıdan şanslıydık. Adama 10 tane eşya söyledim. Ve 10 eşyadan bir tane bile fazla bir şey koymadım kamyona. Eve vardığımızda adam neden daha fazla koymadın abi, ben sana koy dedim abi gibi şeyler demeye başladı. Ben de bu nakliyecilere hep yapılan bir taktik, o yüzden ne söylediysem onu koymak isterim. Ekstra çıkanları kendimiz getiririz dedim. Adam da bu sefer biraz önce benim koymamamdan şikayet ediyordu. Bu sefer de fazla eşya koyanlardan şikayet etmeye başladı. Yani şikayet etmek de bu tarz işlerin önemli bir parçası galiba. Hem maaş alıyorsun, onun üstüne de bir de şikayet ediyorsun. İyi hissettiriyor. Kurgucular, reklamcılar falan, etrafımda tanıdığım insanlar da hep müşterilerinden şikayet ediyorlar. En büyük muhabbetleri, en büyük geyikleri o. Günleri öyle geçiyor. Ya adam bana demiş ki böyle yap. Adam bana demiş ki bir tık büyüt. Adam bana demiş ki bir güne yetişir mi? Adam bana demiş ki 10 liraya yapar mısınız? İnsan kötü işte. Yani muhtemelen bu reklamcılardan birisi de interneti yapan, kartını çalmadığım abinin şikayet ettiği müşterilerden biridir. Herkes birisinin müşterisi. Hem şikayet ediyor herkes, hem şikayet ediliyor. Bu hep böyleydi ve böyle sürecek.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Bugün hava güzel mi?
Merhaba, ben Fethi. Muhasebe tutmaya bayılıyorum.
Ben Samet. Çok fazla boş zamanım var. İşsizim.
Aynen öyle kardeşim desiniz.
Yayının süresi yettiğince birbirimize katılacağız. Zaman zaman da katılmayacağız.
Ne simsiyah ne de bembeyaz. Gri'nin şık tonlarında yüzeceğiz.
Tıpkı hayat gibi.
Aynen öyle kardeşim.
Tekrar bu aman efendim diyen bilge insanlara dönecek olursak, oradaki ana olay yaş gibi. Yani zaten heyecan geçmiş. Zaten padişahın ne anlatacağını biliyorsun. Belki 3 tane padişah gördün. Ya da bu tarz ilginç olayların içinde oldun. Ders vermek için kurgulanmış mizansenler. Orada görevin belli. Kendini ön plana çıkarmıyorsun. Olabildiğince küçültüyorsun. Bunun da yaşla alakası var. Ya bir yerden sonra ununu eleyip eleğini asmak dedikleri muhabbet bu galiba. Yaş mevzusu benim hep takıntılı olduğum bir konu. 3 yıl önce psikolog bir arkadaşıma şöyle demiştim. 23 yaşına geldim ve dişe dokunur hiçbir bok yapmadım. O da bana tam yaşındasın hiçbir bok yapmamış olmanın demişti. Psikoloji açık öğretim olmalı ya gerçekten. Yani bir şekilde sizi hayatınızın yaşanılabilir olduğuna ikna ediyorlar. Böylece bir şey değiştirmeden devam edip toplumun işleyişini bozmuyorsunuz. Okul bırakacaksanız bırakmamanız yönünde genelde telkin ediyorlar. İlişkiniz bitiyorsa bitmemesi yönünde. Çılgın bir şey yapmamanız lazım. Geçenlerde bir arkadaş psikoloji mezunu olduğum için psikoloji eğitimi açık öğretim olmamalı hashtagini destekleyen bir şeyler yapsana tarzı bir şey dedi. Belki takip etmişsinizdir. Açık öğretime psikoloji bölümü ekleniyormuş. Ya ona da söyledim. Ben bu konuda yetkin değilim. Ama daha önce adı geçmiş kişiler gibi yetkin olmadığım bir konuda ahkam kesecek olursam psikoloji açık öğretim olmamalı. Ama örgün de olmamalı. Psikoloji... Çünkü biz de slide'dan okuduk 4 yıl, yani itiraf etmek gerekir. En önemli birkaç psikoloji bölümünden birinde okudum. Ve her şey slide'dan da neredeyse, birkaç ders dışında. Ki onları da almadan mezun olabiliyorsunuz yani. Ben idealistlik yapan %50'lik kısımdaydım. O dersleri almayıp mezun olan da birçok insan var. Ki o dersleri alınca da geçince de benim gibi biri olabiliyorsunuz yani. Bir gün podcast'te psikologlara dümdüz sallayabiliyorsunuz genellemelerle. Ya da zaten ne kadar doğru yaşayıp doğru yorumlar yapıyor olabilirim ki. Ama gerçekten yani böyle usta çırak ilişkisi mi kurtarır psikolojiyi ne bilmiyorum. Lisans da çok iyi değil. Ben şöyle bir hikaye duymuştum. Yani hikaye diyorum ama doğru, gerçekten yaşanmış. Sağlam bir üniversitenin psikoloji bölümünü 4. sınıfında bölüm birincisinin amfide konu geçerken şöyle bir şey dediğini söylemişti arkadaşım. Eğer eşcinsel bir danışan gelirse ben kabul etmem. 4 yıl okumuş, okulun önemsediği kriterlere göre bölümün en iyi psikoloğu, en potansiyeli yüksek öğrencisi. Ve amfide böyle bir şey diyebiliyor. Yani amfi gibi sınıf içinde, topluluk içinde söylediğiniz şeyler zaten asıl düşüncelerinizin onda biri keskinliğinde oluyor. Ben hep onunla çarparım. Tekrar yaşa dönecek olursak, bunun en yoğun hissedildiği zamanlardan birisi sınav zamanları oluyor. Lisede hatırlıyorum. Bazı kişiler istedikleri yeri kazanamayınca bir yıl kaybettim diyordu. Sonra adamın diğer kaybetmediği yıllara bakıyorsunuz. Durum çok da parlak değil o yıllarda da. Ama bir şekilde öyle ikna ediliyor. Kişiler gerçekten Sanki bir yıl bitkisel hayatta kalacaklarmış gibi bir psikolojiye giriyorlar. Bununla ilgili bir aralar Facebook grupları vardı, çok patlıyordu. İşte elin işte, gözün oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. 21 yaşında fethetmiş Fatih. Gerçekten büyük başarı, tebrik ediyorum buradan da. İnsan gelişimine göre 21 yaş biraz keskin düşüncelerin, öfkenin, yüksek enerjinin olduğu bir yaş. Bizim gibi sıradan insanların bile 21 yaşında yaptığı çeşitli hareketler, verdikleri çeşitli kararlar minik de olsa infiallere yol açmıştır. Dönüp baktığımızda 21 yaş rezaletlerle dolu bir yaş. Ama bir de üstüne önemli bir konumdaysanız, vereceğiniz herhangi bir karar 21 yaşın getirdiği dinamizmle, enerjiyle, öfkeyle verilmiş bir karar 600 yıllık bir meseleye ve kavgaya yol açabiliyor. Nedense podcast'in insana öğüt vermeye, telkine, kişisel gelişime yönlendiren bir yapısı var. Genelde bir şeyler yazarken vaktimin çoğu bu yapıyı kırmaya gidiyor. Çünkü sürekli bir öğüte gidiyor ya da hayat böyledir falan. Ya da zaten 100 kere söylenmiş şeyleri tekrar eden bir şeye dönüşüyor. Vaktimi buna harcıyorum. Bu sefer hücum kayıt aldım. Bam bam bam, hiçbir metin olmadan doğaçlama kayıt. Zaten hissediliyordur. Ama bir yandan vakit yok, tecrübe yok. Yani 26 yaşına kadar kimse benim fikrimi merak etmedi. Şimdi haftada bir neden yeni bölüm atmıyorsun diye insanlar soruyor. Yani 26 yıl yaşanmış. Bir ay daha yaşanır gibi geliyor bana. Ya zaten yaşanıyor da. Bir türlü kendimi ikna edemiyorum odada tek başıma konuşmaya. Bunu sıradan bir şeymiş gibi yapan da birçok insan var. Hiçbirine de özenmiyorum gerçekten. Bu normal bir şey değil. İdeal bir dünyada da podcastçiliğin yeri yok bence. Şu an ekonomik açıdan, sosyal açıdan ihtiyaç duyuyoruz. Neyse, dediğim gibi işte 26 yaşına kadar yapmadığım bir şeyi 2 haftada bir yapmaya başlamak ve insanların da bunu talep ediyor olması garip. Yaş konusu zaten bende hep sıkıntılıdır. Yine liseye döneceğim. Çok başarı odaklı bir lisedeydim ben. Her şey yaşlara dayalıydı. Bizi hep böyle hırslandırıyorlardı. İşte 18'de giriyorsun, hazırlığı atlıyorsun. Yüksek lisans, yurt dışında doktora, 30'da kendi şirketin falan. Ben sinemayı seçerek bu keşmekeşten biraz olsun kurtuldum. Ama yaş kafası kaldı. Mesela 18 yaşında mailime şöyle bir şey yazmışım. Deniz, eğer 25 yaşında bir uzun metraj filmin yoksa senden bir bok olmamış demektir. Şu an 26 yaşındayım. Ve en iyi ihtimalle 4 yıl var bir film yapabilmeme. Ve bunun yan etkisi olarak bazı geceler şöyle bunalımlara düşüyorum. Sevdiğim yönetmenlerin biyografilerini açıyorum. Ve ilk filmleri çektikleri yaşa bakıyorum. Nefesimi tutarak. Zeki Demirkubuz 35, çok iyi. Nuri Bilge Ceylan 40, hem de kan, çok iyi. Sonra Fatih Akın açıyorum 25. Hay sıçtığımın gurbetçisi. O gece, o gece direkt karanlık. Fatih'in uzun metraj film çektiği yaştasın. Ki derin ve özgün bir film üretebilmeniz için, hatta herhangi bir alanda eser verebilmeniz için sizden önce anlatı türünde üretilmiş şeyleri idrak etmeniz, okumanız gerekiyor ki klişeye, sığ şeylere düşmeyin. İşte sizden önce çekilmiş filmler, Tolstoy'lar, Çehov'lar, Dostoyevski'ler, Camus'lar, Kafka'lar, Sartre'lar. Ama ben zaten 26 yaşındayım ve tüm bunları okusam 40'ı bile geçecek ve belki hiç film yapamayacağım. Bir gece bu bunalımlı düşüncelerle dolaşırken şunu fark ettim. Tiyatrolarda en çok oyun oynanan yazar Shakespeare bunların hiçbirini okumadı. Ne hayatında bir tane film izledi, ne Tolstoy okudu, ne Çehov, ne Emil Zola zulmüne katlandı. Yani bugün Kadıköy'de bir kitap kulübünde konu James Joyce'ın Dublinlileri olsa Shakespeare sözün kendine gelmemesi için gözlerini önüne er. Biri olur da William sen ne düşünüyorsun kitap hakkında derse, abi okunması gerektiğini biliyorum. Kitaplığımda da var, okunması gerektiğini biliyorum ama bu ara teori okuyorum, çok roman okuyamıyorum der. Ve bu düşünce beni çok rahatlattı. Yani koskoca Hamlet bütün bunlar okunmadan yazılabiliyorsa 3-5 festivalde dolaşacak sikko bir sanat filmi hayli hayli yazılır diye düşündüm. Ve kendimi YouTube'a verdim. Bu bölümü bir konukla bitireceğim. Yaş konusu için iyi bir konuk olduğunu düşünüyorum. Ev arkadaşım, iş arkadaşım, komedyen Akın Aslan geçtiğimiz aylarda 30 yaşına bastı. O da bu konularda biraz bunalımlı. Onunla dürüst bir sohbet yapmak istiyorum. Merhaba Akın, hoş geldin.
Hoş bulduk Deniz.
Yakın zamanda 30 yaşına girdin. Hı hı. Ve biraz o bunalımdan bahsediyordun. Bizim gibi bir şeyler yapmaya çalışan, rekabetin yüksek olduğu alanlarda. Genç yaştayken bir şeyler yapmak çok önemli. Ve sen 30 yaşına girdin. Ne kadar memnunsun durumundan?
Yani fena değil. İyi gibi.
Yan odamda uyuyorsun ve geceleri ağlama sesleri geliyor bir süredir. Hı. Yani nasıl etkiledi yaş bu konudan yola çıkacak olursun?
Onun yaşla ilgisi yok ya, o başka bir mevzu. O daha eski travmatik bir olayla alakalı ya.
30'la alakası yok diyorsun.
Yok yok. Hiç onunla ilgisi yok.
Peki 30'un başka ne gibi? Yani 30 yaşına geldin. Takipçin kaç Instagram? Ne önemsiyor musun bilmiyorum.
1500 falan.
İyi mi? 30 için.
30'a göre iyi, iyi galiba. Yani ortalama 30 yaşında olan bir insanın Instagram takipçisine göre iyi galiba.
Peki dezavantajları ne? Yani iyi mi geldi 30? Genel hayatında?
Dezavantajı yok yani. Yaşımı yazmak zorunda kalmadım henüz. Belki orada şaşırabilirdim. 2000'e ilk girdiğimizde falan bir sürü 9 yazıyorduk. Gerçi 10 yaşındaydım o zaman ama. Öyle bir sıkıntısı olmuş olabilir. Hani... Mesela 2010'dan 2020'ye geçerken.
Evet.
O da Daxil'le falan.
O daha genel bir şey gibi ama sen alakası
yok. Yok yani herkesin başına gelebilir. 30'la ilgisi yok. İyi ama yani genel olarak o kadar. Sen ne düşünüyorsun, ne anlattın şu ana kadar bilmiyorum ama.
Ya içerik biraz zayıf oldu açıkçası. Bu sefer dümdüz kayıt aldım. Röportaj da kurtarırız falan dedim senin. Çünkü ağlamalarını bayağıdır duyuyorum. O zamandan beri düşünüyorum.
Sen bunu, ona mı güvendin?
Evet, bunu nerede kullanabilirim diye. Böyle bir bölüm yazayım dedim. Bölüme bir şey çıkmadı ama. Bir yandan da sevindim tabii. Yani travmatik olması da kötü de yaşla alakası olmaması.
Onu da anlatırım istersen. Başka bir bölüm kullanırsın.
Yok, bir daha. Teşekkürler yine de. İyi o zaman 30 yaşlarında 1500 takipçiyle dünyayı değiştirmeye devam.
Teşekkür ederim. Ben bana ayırdığın için vakit.
Podbee ile birlikte hazırladığımız bir bölümün daha sonuna geldik. Bölümün içinde de dediğim gibi bu sefer hiçbir metin yazmadan konu başlıkları üzerine biraz aklıma gelenleri söyledim. Ara ara eskisi gibi metinle, ara ara da böyle içerikler atmaya devam edeceğim. Tabii ki geri bildirimlere göre belki azaltırım bunları. Metne daha çok vakit ayırmaya çalışırım. Bilmiyorum. Onu biraz zaman gösterecek. Öyle bir içerik sıkıntısı yaşamamın sebebi de tabii sahneler tekrar başladı. Bir yandan sürekli başka işler geliyor. Ve en önemlisi ben podcast yapmayı bilmiyorum. Yani başta çok vaktim vardı karantinada. Metinler yazıyordum. Şu an aceleyle yazdığım için çok içime sinmiyor. Bazen kayıt çöpe atıyorum falan. Ama bir yandan da kötü de olsa çıkar gibi birkaç yorum görmüştüm. Onlara güvenerek. Bundan sonra her ay İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de tek kişilik stand-up gösterileri yapacağım. Ya da konuk olan arkadaşım Akın Aslan'la birlikte bir turneye çıkıyoruz. Bundan sonraki aylarda da öyle devam edebilir. Eğer ilgilenirseniz Instagram, Twitter hesabımdan takip edebilirsiniz. Stand-up'ların içeriği podcast'ten farklı. Daha rahatsız edici ve politik bir içerik var. Yani o ilginizi çekerse oraya da beklerim. Çekmezse de buradan görüşmeye devam. Kendinize iyi bakın.
Deniz gökte
seyirecek vaktim
yok.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.